Kıymetli izleyicilerimiz, ekranları başındaki herkesi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Umarız ki gününüz güzel başlamıştır ve güzel devam etmektedir. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla bizler huzurlarınızdayız. Bu haftada Mesnevi-i Manevi'nin öğütlerini dinlemek üzere Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizle hemhal olmak duasıyla bizler programımıza başlamış olalım. Malum haliniz geçtiğimiz haftalarda devam etmekte olan Yahudi vezir hikayesi vardı Mesnevi-i Manevi'de. İnşallah ona devam edeceğiz. Hani konu o olacak ama nereye götürecek, sohbet nasıl akacak onu az sonra hep beraber göreceğiz. Sohbet başlı başına bir konu aslında değil mi hocam? Yani sohbet tanımı, kavramı kendi başına da bir konu aslında.
Sohbet başlı başına bir kavram ve sohbet bizim çok ihtiyacımız olan bir haslet. Biz sohbeti de taklit eder hale geldiğimiz, sohbeti de hakikaten ifa edemediğimiz için konuşmalarla kalpler birleşmiyor. Konuştukça kalpler daha da bozuluyor, daha da ayrışıyor. Bu işte taklit belasını ve sohbetin şartlarını yerine getirememenin hastalığını bir şekilde ortaya çıkması, bir şekilde körükleyen unsur olması mevzu var.
Eyvallah.
Sohbet kalplerin birleşmesidir dedik. Sohbet ashab kökünden sohbe, sahabe, ashab, arkadaş demektir. Sizin ruh arkadaşınız olmayan, kalbinizde aynı derdi paylaşmayan, sizinle beraber yola çıkmayan, manevi hedefleriniz bir olmayan insanla sohbet edemezsiniz. O sebepten dolayı Allah Resul sohbeti diye ayırmışlar bunu. Bir yandan da işte askerlik sohbeti, bir yandan yaren sohbeti gibi de sohbetlerin aslından, asıl mecrandan uzaklaşmasını herhalde insanlar da fark etmiş ki onlara isim takmışlar.
Eyvallah.
Okul sohbeti yaptık. Yani mevzumuz okuldu. Yani aslında sohbet değildi. Mahleyani konuştuğun kılıfıdır o. Allah ve Resul sohbetinde Allah ve Resul hakkında konuşulmayı da ifade eder. Allah ve Resulullah'ın da o mecliste bulunduğunu ifade eder. Allah sohbeti demek basit bir söz değildir, bir iddiadır.
Eyvallah.
Allah ve Resulünün o mecliste bulunduğuna inanarak yaptığınız konuşmalara Allah sohbeti diyebilirsiniz. Yoksa siz Allah malumatı verirsiniz. Allah sohbeti yapamazsınız.
Eyvallah.
Nakledersiniz. Bir intikal mevzu bahisi, hani hadisi kutsi'de benim kelamımı konuşanlarla beraber, benim rızamı kazanmak için beraber olanlarla beraber otururum buyuruyor Hazreti Allah. İşte ona Allah sohbeti denir. Yani ne konuşan vardır, ne dinleyen vardır. Konuşandan bir anlatan, dinleyenden bir dinleyen vardır.
Eyvallah.
Buna Allah sohbeti denir. Böyle Allah sohbeti olduğunda da konuşmaya bile hacet yoktur. Değil konuşmayla yanlış anlamak, ayrışmak. Allah sohbeti olduğunda insanların bakışları, orada mevcut konumları, durumları, sükutları bile insanın kalbine bir sekinet verir ki zaten Allah ve Resul sohbetinin en belirgin özelliği kalplerin sükunete ermesidir. Oraya geldiği zaman insan bir hayretle diğer dertlerini unutarak şu anda bulunduğu konumu bile tahlil etme sevdasından vazgeçerek adeta büyü bozulur gibi. Hani bu, fakat düşünmeyeyim şu an kendim bu anı yaşayayım dercesine kendisini o mecraya kaptırır. İş ki bu sohbetin devleti, tesiri sohbetten sonra da devam edebilsin. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetten çıktığınız gibi benim meclisimden ayrıldığınız gibi halinizi muhafaza edebilseydiniz siz meleklerin sizlerle konuştuğunu, musafaha ettiğini görürdünüz, onlarla musafaha ederdiniz mealinde, özetle hadis-i şeriflerinin varit olması gösteriyor ki sohbet aslında bir yakınlıktır. Bir yakınlıktır, bir yükselmektir, bir irtifadır. Nitekim namaz da bir sohbettir. Bunu ilk defa sohbeti duyanlar için hatırlatmış oluyoruz. Namaz kulun Allah'la konuşmasıdır. Hadi gel bir Allah'la beraber konuşalım diye bir kişinin namaza, cemaate davet etmesi mümkündür. Çünkü sohbet odur aslında. Ve sohbeti canan, sevgilinin sohbeti, hakiki yarın, seni terk etmeyecek dostun. Hiçbir zaman terk etmez Allah insanı. Günahkar olsa da terk etmez, şu da olsa terk etmez. Yeter ki ona boynunu bük. Ya Rabbi ben senin aciz bir kulunum de. Allah Teala her zaman dosttur. Ve sohbet dostla yapılmalıdır. Seni terk etmeyecek bir mana, seni terk etmeyecek bir ruhla buluştuğun vakit ona sohbet derler. Eyvallah. Şimdi sohbeti böyle açtınız. Hep tehir ettiğimiz için artık devamlı da siz 5-6 kere bu sohbeti zikrettiğiniz için mecburen bu kadar hızlı hemen bir giriş yapmış olduk. Şimdi burada bir vezir kıssası var. Bir de siz buyurdunuz ki malumat aslında hep bize lazım olan malumat dediniz. Tabii seyri sülükle alakalı, tevhidle alakalı konuşuyor Cenab-ı Pir, Hazreti Mevlana. Ve burada yine bir insan vasfından bahsediyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de değişik mertebelerdeki insandan bahsetmesi gibi. Birçok hadiseyi misal vermesi gibi. Kainattaki mahlukattan ankebut, neml, efendim bakara surelerine baktığınızda yani isimlerinde bile belli hayvanların remizleri vardır. Elbette bunlar tesadüfi değildir. İnsan, cin sureleri, Yasin suresi olduğu gibi Ali İmran bir aile, Yusuf suresi, efendim Meryem suresi gibi surelere bakıldığında isimlerin bile yani onlara lakap olmuş, onların iştihar ettiği efendim sure ismi olarak kabul edilen surelerin isimleri bile aslında hayatın ne kadar diri bir alanına yani yaşadığımız hayata ışık tutmaktadır. Eyvallah. Burada da yapılan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri olduğu için Hazreti Pir burada aşkla tanışan, aşk yolunda giden fakat bu yolun da taklitçisi değil. İnsanları saptırmak için, onları şeytana götürmek için bizzat kasıtlı hainlerin de olduğunu, dolayısıyla uyanık olmak gerektiğini, en başa müracaat et. Bişnav inney çün şikayet mi kunet veya mi kunet. Neyse. Efendim, sen bu şekilde Allah için sana konuşanı dinle. Allah için sana nefes edeni, Allah Teala'dan geleni sana aktaranı dinle. Her şeyde de dinleme manası çıkıyor. Şunu dinle dediğinizde, bir dakika dur, şunu dinle dediğinizde bunu dinleme manası da çıkar.
Eyvallah.
Değil mi?
Eyvallah.
İkra denildiğinde, oku denildiğinde şunu hiç kale bile alma, hiç okuma manası da çıkar. Şöyle ameli salih yap denilince kötü amel yapma manası çıkar. Kötü ameller yapmayınız diye ayet yok. İyi ameller yapınız. Şunlar şunlar şeytanın amelleridir diye söyler. Ne kadar manidardır Kur'an'da. O kimse der ki iyi amel işlerler. İ'mel var. Efendim güzel ameller işlemeye teşvik var. Kötü işler yapmayınız derken neh yolundan kaçınınız der. Yani o kadar acayip bir şey ki. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in psikolojik olarak mesela sigara içmek yasaktır. Yani bir kere sigara içmek mefhumunu adamın kafasına koyuyorsun.
Yasakla beraber. Yasak cümlesi.
Yapmayın kötü amel. Yapmak. Yapmak. Yapmayı koydum bir kere. Kötü işten uzak dur. Bak orada aklın, ruhun takabileceği bir kelime bile yok. Yani Kur'an-ı Kerim metodunu niye incelemiyor acaba? Şu bizim enteresan insanlarımız. Hegel'i okurlar, Freud'u okurlar. Yok Watson'ı, Datson'ı, Kant'ı, Mant'ı okurlar. Kur'an'da direnirler ya. Bu enteresan, acayip bir iştir. Yani en azından sosyolojik bir hadise olarak incele. Bugün 1,5 milyar insan var ya. Kur'an'ı tanıyoruz diye. Hani bir vaka olarak incele. Reiki'sini öğrenir, Buda'sını öğrenir, Şuda'sını öğrenir. Şintoist, felsefi, Konfüçyüs, Binpüçyüs. Hepsini okur. Kur'an'dan bir tetkik yapamaz. Ya Kur'an'ı böyle siz anlamıyorsunuz hocalar biz anlıyoruz tavrında yapar. En kötü de aydın tipi budur zaten. Allah öyle aydınların da aydınlatmaya çalışan kişilerin de şerrinden muhafaza eylesin. Ben onları böyle uzun yolda yola çıktığınızda sizin gözünüzü alan farları yakan adamlara benzetiyorum. Gözünüz aydınlığı sizin gözünüzü bulandırıyor ve kaza yapıyorsunuz. Yani kendi yolunda ilerlerken karşıdakinin ne yolda gittiğini hiç düşünmeden ışıklandıran insanlar var ya. O uzunlarını yakmış, senin gözünü alan adamlara benzetiyorum ben onu. Farkında değil nereye ne ışık verdiğini. Belki bir şeyler okumuş, hakkını yemeyelim. Niye incelemezler? Mesela kötü amel yapmayın demiyor. Kötü amelden uzak durun diyor. Kötü işten uzak durun. Bu ameli ricsun min ameli şeytan. Bu şeytanın çirkinlikleri de, çirkefleri de, sizi aldatmak için tuzaklarıdır. Yani böyle bir hitap vardır. Şimdi dolayısıyla tasavvuf yolu, seyri sülük. Benim muhabbetim var. Ben böyle yeter ki muhabbet olsun, her yere koşuyorum. Koşma, yarın bir gün kafanı vurursun. Allah muhafaza eylesin. İtikadın düzgün olması lazım. Öteki taraftaki adamlara da söyleyelim. Biraz da bizim kendi dertlerimiz var. Böyle deli gibi olan, İtikadı bozuk, ne yaptığı belli olmayan, bir kere akıl bari kabul etmesi lazım insan. Akılsız olan insan seyri sülük almamak lazım. Yani bu işi yapanlar yurt dışında seyrediyorlardır. Hakikaten akılsız olan insanları, beyinsiz olan insanları almamak lazım. Neden? Canım, insanlara beyinsiz, akılsız demek yakışıyor mu? Hayır kardeşim, onun ayrı bir sahası var. Biz onu kötü olarak kabul etmiyoruz. Fakat sen bu noktaya alırsan, şimdi çocuğu kameranın arkasına oturtursan, çocuğu kötü kabul etmek değil ki o. Orasını oynar, burasını oynar. Ondan sonra sen yap da çekim yap. Yani yapamazsın. Her şey yerinde güzeldir. Seyri sülük, akılsız adamın, beyinsiz adamın yapacağı bir şey değildir. Her gördüğü tecelliyi farklı zanneder. Şeytan bile onu oynatır. Zaten burada Hazreti Pir şuna dikkat çekiyor. Bir en önce normal akıllı, fikirli, dünya hayatında adalet üzere kuran bir padişahın sevdalanması, aşkla tanışmasını anlattı.
Eyvallah.
Sonra akılsız olan papağanın sadece hiç düşünmeden, tefekkür etmeden kendi derdinden bir adam gördüğünü zannedip de aptalca konuşmasını anlattı. Taklidi anlattı. Bunu konuştu. Ondan sonra bir ara verdi, bir şeyleri işledi. Sonradan da aklı olan, aşkı olmayan, aşktan anlamayan ve kendine insanları ifsad ederek kendi efendim adeta kendine bile değil. Çünkü burada kulağını yardırdı, başını kestirdi, kulağını kestirdi neredeyse. İnsanları saptırmayı adeta kendisine din edinen sapıklardan bahsedecek şimdi.
Eyvallah.
Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bunlar hep bize lazım. Ne lazım? Bir, itikat düzgün olacak. Bir insanın düzgün akaidi olacak ve insanın belli bir asgari, hatta tasavvuf için azami demek lazım, bir dini hayatı olacak. Beş vakit namaz kılmayanın, Allah'ın emirlerini tanımayanın, amentünün şartlarından, şurtlarından, içinden dışından haberdar olmayan bir adamın tasavvufa girdiğini iddia etmesi, mürşidinin olduğunu iddia etmesi, bir tarikatta bulunduğunu iddia etmesi ancak ve ancak şeytanın soytarılığıdır. Hiç alakası yoktur onun tasavvuf. Canım öyle deme. Adam oraya geliyor gidiyor. Üzerinde konuşuyorlar. Oturuyorlar kalkıyorlar. Canım o kadar benim başbakanla da alakam var. Cumhurbaşkanıyla da alakam var. Ben burada oturuyorum. Bu ülkede yaşayan herkese. Cumhurbaşkanıyla da, başbakanla da, hükümetle de alakası vardır. Fakat ben onu konuşmuyorum. Bakan mısın, milletvekili misin? Görmemişindir bile o huzuru. Tasavvufta bir irşat sistemine, nizamına dahil olan kişi birebir seyri sülükle alakalı bir icraat yapıyordur. Bu icraatı yapan adamın beş vakit namazı Allah'ın farzlarına, ibadetlerine karşı muhakkak bir müdavemeti, devamı şartı vardır. Yetmez. İtikadi imani mevzularda ve hatta farz mevzularında en azından bir başka kişiye derdini anlatabilecek kadar da bilgisi olması lazım. Yani bu şart. Ne olur öteki türlü? Bir yere gider gelir. Adı tasavvuftur. Halbuki tasavvuf falan değildir. Yani camide verilecek elifba dersini veya falanca dernekte verilecek rehabilitasyonu yapmak için toplanmış insanlardır. Bunun üzerindeki bir halden bahsediyoruz. Dolayısıyla bak, burada bir ibrettir. Vezir ne dedi? Yeni açanlar artık eskiden dinlesinler. Özet yapa yapa mevzu bitmiyor yani. Yahudi padişaha vezir ne dedi? Sen bana ceza ver dedi. kulağımı kesti dedi, burnumu kesti, yarala beni böyle sakatla, tam idam ederken birisi bana şefaat etsin, hadi seni gözüm görmesin diye sen beni gönder, ben de onları ifsad edeyim. Sonradan da nasıl ifsad edeceğini anlattı. Ben gizli gizli Hazreti İsa'ya aşıktım, Hristiyan olmuştum. Özet yapmıyoruz dedik ama konuşacağız tabii ki. Efendim yapmıştım. En sonunda padişah benim durumumu anladı. Benim canım feda İsa'nın yoluna ama malumatım çok. Ben ölürsem kim anlatacak bunları dedim. O yüzden saklıyordum ben dinimi. Ama namussuz kefere öğrendi. Bana böyle böyle yaptı. İşte ben de bu hallere düştüm diyeceğim. Sonra da onlara sapık sapık fikirler vereceğim dedi. Padişahın da bu çok hoşuna gitti. Şimdi bu mevzu anlatıldığında demek ki bu nevi insanlar var. O zamanda da olmuş, bu zamanda da olacak. Kimsenin külahı boşta kalmaz. Kimsenin külahı boşta kalmaz. Şu anda biz Müslüman değiliz ama Nakşi'yiz. Biz Müslüman değiliz ama Mevlevi'yiz. Bizde şu yoktur, bizde bu yoktur. Bize yakın geldi, namazı düştü diye. Nakşi'si var, Mevlevi'si var, Halveti'si var, Gülşeni'si var, şusu var, busu var. Bir sürü insan var. Böyle kendilerine göre. Bir de bunların bir de başları bir kutuplar geliyor. Hepsi kutup. Hiç böyle alçak adam yok. Hani biraz daha aşağıda. Kutup yardımcısı. Bir şeyhe rastlamadım ben mesela. Bizim şeyh kutubun yardımcısı. Böyle diyene rastlamadım. Ya kutup ya gizli. Onların kimse bilmez. Arada adam yok ha. Orta direk kayboldu diyorlar ya. Ekonomi çöktü falan diyorlardı bir ara. Tasavvufun orta direği kayboldu. Eskiden bunlara evtat denirdi. Direk. Anadolu'nun dört direği vardır mesela. Şabani Veli, Bektaşi Veli, Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi. Evtadı erba derler buna. Anadolu'nun çadırını ayakta tutan, kubbesini ayakta tutan evtadı erba diye düşünmüşler. Manevi saltanat sahibi.
Eyvallah.
Hiç öyle orta direk derviş yok. Hepsine sorduğunda falancanın sırrı onda. Filanca da zamanda kendisine biat etmiş. Biz özeliz. Onlar gibi değiliz. Bizde şey var, entelektüel boyut var, şey boyutu var. Bir kısmı Anadolu'yu küçük görür, bir kısmı İstanbul'u küçük görür. Böyle tuhaf tuhaf işler. Sonra işte gördüğünüz halde dervişler zuhur ediyor. Laçkalı, laubali dervişlik olarak şey yapanlar, böyle namazla istihza ediyor tarzın olanlar, İşi sadece ibadet zannedenler. İbadet derken ciddi ciddi namaz kılmak, tesbih yapmak, sünnet duaları yap, tamamdır diye görenler. Bunların tasavvufla alakası yoktur. Kendi meşreplerine göre yapıyorlar bir şeyler. Fakat tasavvufu burada Mevlana Celaleddin Rumi'yi çok güzel anlatıyor. Çok güzel beyan ediyor. O yüzden de ne acayiptir ki Mevlevilik bugün en çok konuşulan tarikattır. Fakat en az bilinen tarikattır.
En az bilinen.
En az bilinen tarikattır. Yani Mevleviliği herkes duyar. Mevlevilikte ne ders okutulur? Ne evrat okutulur? Yetişmiş insan var mıdır? Bu soruların cevabı sorulduğunda, istendiğinde çok değişik cevaplar alırsınız. Çok değişik cevaplar alabilirsiniz.
Eyvallah.
O yüzden Mesnevi-i Manevi de bu şekilde devam ediyor. Hükümdarla vezirin konuşması vardı.
Eyvallah. Hocam hükümdarla vezirin konuşmasına geçmeden bütün bu anlattıklarınızla beraber şöyle bir sual bizi nereye götürür onu merak ettim ben Deniz. Çok karmaşık ya da çok bilinmez. En azından insanlara, kullara, yaratılmışlara çok aşina olunmayan bir saha vardı. Ruhlar alemi. Oradan başladı. Yani bilinmeyen bir yerden başlamıştı.
Evet.
Sonra bilinene geldi, dinle dedi. İşte padişahtan, cariye hikayesinden bahsetti. Hani mesele çetrefilliden anlaşılıra doğru gidiyor sanıyordum ben Deniz takip ederken. Ama anlaşılırın içerisinde böyle daha da karmaşık, daha da dertlerin büyümesi, daha da farklı imtihan sahalarının açıldığı hikayelere, meselelere de giriyor Hazreti Pir.
Tabii şimdi mesela burada ferdi hayatta bir baştaki kişinin kendisini düzeltmesi var. Bir de baştaki olanın bozukluğu da var. Bir de o var. Şimdi burada bir padişah vardı.
Eyvallah.
Burada da bir padişah var.
Eyvallah.
Padişah akıldı. Burada padişah kim? Orada padişah aklı maattı. Buradaki padişah kim? Dünya perest Yahudi. Tevrat'ta ahirete ait bir tane şey bulamazsın. Hepsi dünyevi meselelerdir.
Aklı maaşın
veziri tabii orada. Eyvallah. Vezir. Aklı maaşın veziri. Kim ola ki o? Nefse emmare. Her türlü şey yapar. Parçalanmayı, bilmem ne yapmayı, her şeyi göze alır. Yeter ki saptırsın. Kimleri saptıracak? Vahiyeti umumisi. Ne? Bütün hikmet sahasını. Demek ki bir nefse emmare sahibi cihana beladır. Katli vaciptir. Katli vaciptir yani. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bir nefse emmare öyle. Başını ezmek onun vaciptir. O sebepten dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz fitne salınmasın diye. Çünkü bir zararlı adam herkese ateşe verir. Yani şuraya ateş düştüğü zaman yerinde durur mu? Muhakkak o icraatını devam ettirir. İlla onu kesmek. Peki nasıl görünür? Artık bu nefse emmare dini ilimleri de almış. Bunu da kendisine kılıf yaparak yapmış. Bak şimdi bunların sirayeti daha çok. Neden? İdari amir gibi değil. Kalplere nüfuz edebilecek bir noktada olduğu için bu nefse emmare. Yani ince noktalardan girebiliyor. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Birisi kaba kuvvet gibi, birisi bomba atmak gibi, birisi kimyasal silah gibi. Yani öyle düşün. Arz edebiliyor muyum? Bunun daha farklı bir boyutu var, onu anlatacak.
Eyvallah. Hocam beyitlerden birkaç tanesini okuyalım mı? Var birazcık süremiz, müsaade ederseniz.
Estağfurullah, biz size tabiiz.
Estağfurullah. Hükümdar, vezirin dediği siyaseti onun hakkında yaptırdı. Ahali ise vezirin cürmü ve cezası karşısında hayran kaldı.
Hükümdar demişti ki, vezir demişti ki hükümdara, şuramı kes, buramı kes, böyle lanet et bana. Tam idam ettirilirken bana birisi şefaat etsin. Böylece halk bana daha çok sahip çıksın. Ya enteresan. İşte sahip çıksın. Ondan sonra da böyle işi yapalım. Anlatmıştı. Hükümdar da aynı dediği gibi yaptı. Zaten cürmü ve cezası karşısında halk da ne yaptı? Hayran kaldı. Ya şaşırdı bu işe ya. Bu nasıl bir gelişme? Gündeme birden oturdu bu. Bu gündem oluşturdu yani. Evet.
Eyvallah. Hükümdar veziri Hristiyanların bulunduğu memlekete sürdü. O da gittiği yerlerde onları davete başladı.
Çünkü hükümdar Hristiyanların nerede yaşadığını biliyor. İstihbaratı sağlam. Alelade bir yere sürdürmedi onu. En yoğun olan yere sürdürdü. Hristiyanların yaşadığı en yoğun olan yere sürdürdü.
Eyvallah.
Evet. Hükümdar. Ondan sonra o da gitti. Ne yaptı? Gittiği yerlerde insanları davete başladı. Davete başlıyor. Tabi burada da davet kelimesi üzerinde ben durmak istiyorum. Davet aynı zamanda davadan gelir ki da'i hem dua eden manasındadır. Hem de bir şekilde iddia eden manasına, çekişen manasına da gelir. Hatta dave kelimesiyle diğer buna müteradif olan bir kelimenin harfleri içerisindeki benzerlik, mana cihetinden de benzerliğe işarettir. Bu da kalsın şimdilik.
Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz.
Vaktimiz varsa okuyalım.
Birkaç dakikamız daha var ama
o zaman
hocam,
vezirin,
arada verebiliriz hani eğer isterseniz.
Yok hayır öyle yapmayalım.
Buyurunuz.
Vezirin bir başlık var burada. Başlığı konuşalım öyle pas ederek.
Ama kıymetli izleyicilerimize ben yine şunu hatırlatayım hocam. Bu tarihte yaşanmış Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevi'de anlattığı bir olay mı? Yani bütün bunları şimdi okurken bir taraftan düşünürken.
Biz tarihi malumat olarak okumayız.
Eyvallah.
Hiçbir tasavvufi, hatta Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tarihle alakalı, tarihte olmuş hadiseleri hiçbir zaman tarihteki bir şeyi öğrenmek için okumayız.
Eyvallah.
Okumamalıyız. İnsanda tarih şuuru var. Papağan gibi böyle. Mohikanlar şurada şey yaptı. Aztekler şurada yaşamıştı. Yani bunları okumak için öğrenmez ki tarihi. Bunları ezber etmek için. Sana bir şey veriyorsa, bugününe ve bundan sonraki geleceğine bir fikir verebiliyorsa tarihle irtibatın olmalı. Yoksa geçmişe bakmak seni yolundan alıkoyar. Geçmişe aydınlat, geleceği aydınlatıyorsa geçmişe bakarsın. Nasreddin Hoca'nın eşeğini affedersin ters oturması gibi. Gittiğin yer zaten merkep gidecek diyor. Nereden uzaklaştığımı göreyim. Müthiş bir metafordur o. Müthiş bir meseledir bu. Nereden uzaklaşıyorsun bak. Nereden nereye geliyorsun?
Eyvallah.
Yeni bir perspektif vermek için tarih lazımdır. Yoksa alıp şu yapmış da bu etmiş de filanca buna suikast yapmış. Kapat kitabı, ne oldu? İyi bir hikaye öğrendik. Abi hiç olmaz bu. Ne İslam'a uyar ne insana uyar.
Eyvallah.
Senin gününe ve geleceğine ışık tutuyorsa, oradan ibret alınıyorsa tarih okuması ve kitap okuması yapılır. Kitap okumak bir şahsiyet terbiyesidir. Kitap okumak bir şahsiyet terbiyesidir. Şahsiyetini terbiye etmeyen okumalar beyhudedir.
Eyvallah. Burada diyelim ve inşallah kısa bir ara verelim. Aradan hemen sonra yine devam edeceğiz mevzuya. Sevgili izleyicilerimiz, eğer bizlere ulaşmak isterseniz, hani mevzuyu dinliyorsunuz, bir taraftan program akmakta, konular işlenmekte ama bizlere de ulaşmak istediğinizde mesnevi.tvnet.tv.tr bu adresimizi de hatırlatmış olalım. Hocam, vezirin hali gizli ve kendilerinin idraki zayıf olduğundan Hristiyanların onu kabul etmeleri ve rehber bilmeleri diye bir ara başlık atmış. Mesnevi Manevi'nin bu kısmında böyle bir başlık var. Oradan sonraki beyitlere devam edeyim mi müsaadenizle?
Okuyun efendim, bakalım ne yapmış vezir?
Yavaş yavaş mezhebine girmek suretiyle yüzlerce Hristiyan vezirin başında toplandı. Vezir o cemaate İncil'in, zünnarın, namazın esrarını gizlice anlatıyordu. Vezir zahirde din hükümlerinin vaiziydi. Lakin batında ve hakikatte kuşbazların ıslığı ile tuzağı gibiydi.
Şimdi şöyle yapalım. Buyurun. Burada yavaş yavaş mezhebine girmek suretiyle yüz binlerce Hristiyan vezirin başına toplandı. Mezhebine girdi.
Mezhebine.
Yani nasıl bir gidiş var? Bir adamın gittiğini görünce insanlar peşine takılır. Bizim bunu yol bilmeyen şeyler çok iyi yapar. Mesela bir yerde bir tamirat falan var. Bir adamın biri sağdan hemen böyle hızlıca çevrildiyse arkadakiler de bu adam yolu biliyor diye peşinden giderler. Yani bu biraz sürü psikolojisiyle de alakalıdır. Çıkarlar. Adam en sonunda der ya, niye geliyorsunuz peşimden? Abi yolu biliyorsun diyor. Abi ben de bilmiyorum der. Hadi ondan sonra U dönüşleri başlar falan.
Evet.
Şimdi burada da bu vezirin bir gidişi var tabii. Dikkat çekiyor. Dikkat çekilince unutmayalım kıymetli kardeşlerimiz de. Fikirler temsil edilen insanlar sayesinde revaç bulurlar. Ve insanlar aslında fikirlerin peşinden değil, İnsanların peşinden giderler. Ondan dolayı da böyle insanları hayrete düşürecek acayip işler yaptığınızda, yani normal insan olarak dikkat çekemezsiniz. Yani siz hiç böyle normal işinde gücünde bir insanı böyle efendim ne olur bana himmet edin falan diye elini ayağına sarıldığını gördünüz mü? Bir kere bir acayip giyinmen lazım. Yani böyle normal bir giyinme olmayacak o. Böyle yatır gibi dolaşan adamlar var günümüzde, gördünüz mü hiç siz? Bir bakarsınız imamın sarığını, hatta ikinci imamın sarığını, hatta üçüncü imamın sarığını da başına sarsan o kadar büyük olmaz. Böyle bir alametle dolaşan insanlar vardır. Böyle kafası sivri falan. Bu adam bu cemaate niye gelir? Sarık sünnetse bu nasıl bir sarık? Aa yok, bunlar falanca yolun insanları. Nerede giyiniyorlar bunu? Kendi meclislerinde. O zaman niye insanların içerisinde bu özel kıyafeti giyiniyor? Sebebi ne? Bu hiç kimseden çekinmez. 24 saat bu adam böyle mi dolaşıyor? Hiç bu adam donla entariyle dolaşmaz mı? Dolaşır. Niye insanların arasında buraya giriyor? Biraz akıllı olmak lazım. Dikkat çekmek için. Şimdi bu adamın daha peşine gidilir mi? Eyüp Sultan Camii'ne sabah namazına gidiyorsun. Bir heylula. Herkes böyle bakıyor. Oradan yanında Hafız-ı Kurra var. 80 tane hafız yetiştiriyor her sene, mezun ediyor. Adam teheccüden dizlerini nasıl tutmuş. Ona kimse oturup da dua istemez. Bu adam böyle mübarek mübarek falan yapılıyor. Bu adam da zaten onun için oraya gelmiş. Yani oradaki ahmak nüfusu doğrudan böyle tespit edebilirsiniz. Ben bu hususta sosyolojik ölçümler yapan insanlara yardımcı olabilirim. falanca yerde şöyle şöyle bir adamı giydirin, filanca bayıra, çayıra salın. Onun üzerinden de etrafına da biriken insanların bir istatistiğini çıkartın. O toplumla alakalı. IQ seviyesini, dini seviyesini, cehaletini, birçok şeyi görebilirsiniz. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Sonradan da zaten tasavvufun kabul etmediği temsil, lütfen burayı dikkatli dinleyin, kıymetli seyircilerim, Allah rızası için. Zaten tasavvufun da kabul etmediği temsil makamında temsil eden ve yine tasavvufun hiçbir zaman kabul etmediği o temsilcinin peşinden giden insanları dışarıdan toplum polisi gibi ne oldukları belli olmayan, hep bunlar aralarında değişirler, halef selef olurlar bir şekilde. Bunlar geliyorlar, bu örnekleri göstererek tasavvuf budur diyorlar. İşte hainlik, ahmaklık üzerine hainlik. Hainlik, ahmaklık, öyle temsil eden adam hain. Ona tabi olan ahmak, ikisini birleştirdiğinde onun üzerine bir hain daha geliyor. Bunu böyledir tasavvuf diye inananların arkasındakiler de ahmak. Yani böyle bir zincir, artı eksi artı eksi gibi gidiyor. Hain ahmak, hain ahmak, böyle gidiyor. Zincir öyle başlıyor yani. Vagonlar böyle başlıyor. Ya bu oyunu bozmak lazım.
Ama burada şu da yani nasıl çözülmüş peki hocam? Tarihte hep öyle inanmak isteyen insanlar olmuş. Bu insanları da hep bu şekilde dejenere etmiş, yanlış yerlere saptırmış insanlar mı olmuş? Hep böyle mi gelmiş bu?
Ya niye olmasın kardeşim? Yani bugün ya koskoca bir Çin var yani. Herkesin alay ettiği bir mevzu var Çin'de. Geçenlerde sahte yumurta yapmışlar biliyor musun?
Sahte yumurta.
Müze sahte çıktı. Adam müze yapıyor, müze kolpa çıktı yani. Müzeyi taklit etmiş adamlar artık. Yani son nokta. Son nokta. Bilim kurgu filmleri yapılıyor. Araya espriler sıkıştırılıyor. Hani robot var. Adam yeni bir robot alacak kendisine. Oradan bakıyor üzerinde Çince yazılar var. Yok diyor, bu adi mal diyor. Yani şimdi böyle bir taklit üzere giden. Çünkü insanlar bir şey almak istiyor. İnsanların bir isteği varsa bu istek muhakkak beraberinde bu talep bir arzı gerektirir.
Evet.
Manevi sahada bir talep mi var? Onun arzı gerekir. Ya sahtesi olacaktır ya hakikisi olacaktır. Akıllı bir insan nasıl piyasadaki bir malı ararken 20 kere menşeini soruyor. İnternetinden giriyor, bilmem nesini giriyor. Çin malı mı diye bakıyor. Ne kadar diyor, defo mu diyor bakıyor. Fakat din mevzuna gelince adam ihtimal vermiyor. Bir tekstil ürününü bir adam defol olarak bana kakalayabilir ama Allah diyen bir adam bana sapıklık, kötü bir şeyi kakalayamaz diyor. Hayır, kakalar. Yani bunu anlatmak için. Bunu ben söylemiyorum kardeşim, işte ah. Mesnevi manevi de hoşgörü abidesi olarak gördüğünüz Mevlana Celaleddin Rumi bu alçakları anlatıyor. En uzun kıssalarından biridir. Niye anlatıyor bu zat bunu? 20 küsur bin beyti var, 23 bin, 24 bin. Beytin içerisinde niye bunlara yer veriyor? Şöyle güzel güzel içimizi açan, salınır Tuğba dalları, huri kızları, Allah Allah, hu, bülbül, aşk var, aşkı sal abi, gitsin. Niye böyle yapmıyor? Çünkü bu tehlikeli alan. Sinaha hemşerha şerha esfirak, tabeguyyem şerhi derdi iştiyak. Sen ona sineni açmışsın. Herkes için tehlike var. İleride onu da anlatacak. Herkes için tehlike var. Sineni açtığın bir derviş de sana ihanet edebilir. Ben beşeri hataları da konuşmuyorum. Herkesin hatası vardır. Müridin sürçmesi vardır, mürşidin sürçmesi vardır, ayağının kayması vardır, hatası vardır. Fakat hainlik ve kumpas yapa yapa bir yere gidiyorsa bir insan, Allah muhafaza, şeytanın da kendisidir o. Yoksa hatasız kim vardır? Muhakkak her insanın hatası vardır. Ama sinsilikle bir kumpas kura kura, bir şeyleri kafasında oluştura oluştura, böyle bir şey olabilir mi dinin sahada? Hazreti Pir buyuruyor ki olabilir. Nitekim tarihte olmuştur. Bakın, Hazreti İsa'nın yolu bozuldu. Hemen Pavlos'un şeyi var zaten. Buradaki vezirin Pavlos olduğu hakkında da bir benzetme olduğu söyleniyor. Metta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri birleştiriliyor. Bazı havarilerin ellerindeki İncil'ler birleştiriliyor. Buna Amal-ü Rusul veya Risale-i Havariyun ismiyle bir isim veriliyor. Bunların safhaları var işte, Ahdi Cedid neye deniyor, Ahdi Atik neye deniyor, Kitab-ı Mukaddes neye deniyor. Bunları bir dinler tarihinden araştırsınlar. Ya da biz şuradan o mevzuları okuyalım isterseniz. Ünvanlı eserler, Ahdi Cedid dediler, Ahdi Cedid deniyor buna. Bir de Ahdi Atik vardır ki Tevrat ile ilavelerine havidir. Bazıları diyor ki bu dört risale yetmez. Tevrat'tan da biz şeyleri alalım, içine koyalım.
Eyvallah.
Burada ne diyor? Ahdi Atik. Bu iki ahdi bir arada toplayana da Kitab-ı Mukaddes, Mukaddes deniyor. Kitab-ı Mukaddes deniyor ama şu anda biz şeyden bahsetmiyoruz. Allah Resulü Musa'ya, Allah Resulü İsa'ya inen cümlelerin, kelimelerin, ayetlerin bozulmadan saklandığı bir kitap yok zaten. Yani bunu bizim iddiamız değil. Bu bizim iddiamız değil. Yani arkadaşlarımız da gücenmesin. Yani şimdi ayıp olmaz ki bu nüsa yok dediğimde bu Hazreti Mevlana'ya hakaret değil ki. Mevlana'yı seven Hazreti Mevlana'yı sevenler de hakaret değil. Bu kitabın bu nüshası yok dediğimde. Bunu bir hakaret amaçlı söylemiyoruz ki. Bilgi olarak aktarıyorum. İncil'in aslı yok. Bitti. İncil'in aslı yok. Tevrat'ın da aslı yok. Bir şey karışmamış şey yok. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de ilave bir harf yok.
Eyvallah.
Bozulmuş bir ayet yok. Ya bu bir realite. Ha ben yok, ben bozulmuş hoşuma gidiyor. Hafif küflendirerek yiyorum peyniri. O ben. Yani o senin bir iştahınla alakalı bir şey. Tercih senin. Ama bu ilmi bulgu yani bu. Yok. Hepsi aynı. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
O yüzden bizdeki bazı dindar gibi görünen veya din, bizim dinimiz içerisinde başka türlü mezheplere ve meşreplere yönelmiş olan insanların içerisine misyonerlik, Hristiyanlık faaliyetleri, bozma faaliyetleri epeydir girdiği için mesela içki karışan dini gruplar olmuş. Affedersiniz, haremlik selamlığın tamamen bozulup farklı ilişkilerle manevi dereceler ve hazlar yaşadığını iddia eden topluluklar kurulmuş. Bunlar içerisinde asıl Kur'an yakıldı, asıl Kur'an falancadaydı, onu şu yaktırdı, bu yaktırdı gibi tamamen aslında bu grupların, hezeyanlarının bu topraklara, bu efendim cemiyetlere ifsad edilmiş fikirlerinden ibarettir. Kur'an'ın aslı yoktur diyen bir adam doğrudan dinden çıkar, kendisini toplasın. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayet eksik değildir. Kur'an musaf olarak cem edilmiştir. Karışıklık çıkmasın diye diğer evrak ne yapılmıştır? Sadece belli kişilerde değil. Herkeste toplananlar yakılmıştır. Şöyle söylemiştir, böyle söylemiştir. İleride karışabilir diye, tehlike girer. İnsan sözü karışır. Sıralaması bozulur diye hepsinin ne yapılmıştır? İmha edilmiştir. Ve bu Hazreti Ebubekir Efendimiz, Allah kendisinden razı olsun, Cenab-ı Ali radıyallahu anh Efendimizin de Hulefai Raşidin'in daha sonraki Hazreti Ömer ve orada bulunan Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Abdurrahman bin Avf efendim gibi zatların, Abdullah İbni Abbas gibi zatların bizzat efendim heyetinde şurasıyla alınmış karardır bu. İlk böyle cem olması Hazreti Ebu Bekir zamanında böyledir. Şimdi bu manayı verdikten sonra şuraya dikkat çekmek istiyorum Mustafa Bey. Şu 361'i bir daha okur musunuz?
Tabii ki. Vezir o cemaate İncil'in, zünnarın, namazın esrarını gizlice anlatıyor.
Vezir o cemaate
İncil'in, zünnarın, namazın esrarını.
Ya ne acayip değil mi?
Eyvallah.
İncil'in. İncil ne? Zaten o beyan mikert işan ra biraz sırrı encilyun dediği İncil. İncil. Buradaki engilyun, engilyun.
Eyvallah.
Ondan sonra zaten Farsça ile İngilizce arasındaki benzerliği de buradan görebiliriz. Hani İncil diyoruz, burada engil yazılıyor. İngilizce'de de G bazen C okunur.
Eyvallah.
Çoğu zaman hatta belki de. Tabii cukul demiyoruz da. Engilyun, engilyun İncil. Zünnar o namaz. Zünnar ne? Teslimiyeti gösteriyor. Zünnar bele bağlanan, artık ben bu yoldayım denilen şey. Burada bana bir şey hatırlatın ama şimdi gireceğim.
Eyvallah.
Siz hatırlatın bunu, arkadaşlara bir daha söylemiş olalım. Tasavvufun bazı insan yetiştirmek için yaptığı metotları, Pavlos'un Hristiyanlığı bozması, Hazreti İsa'ya gelen İslam dini akidesini bozmasına benzeten, izandan ve ahlaktan uzak ve bilimden ve ilimden uzak insanlar var.
Eyvallah. Yani
bunu bir konuşacağız. Buradaki zünnar meselesiyle alakalı bir adamın bir şeyini gördüm, karalamasını. Tam manasıyla karalama. Hani müsvedde değil, karalama. Bir şeyleri karalamak için yazmış. Bir şeyin parçası, yavrusu olarak hizmet ediyor kendince. O adama da buradan küçük bir cevap verelim. Fazla bile gelebilir kendisine. Şimdi burada İncil'in diyor, İncil'den bahsediyor. Yani kitabı ele alıyor, bak dikkat edersen.
Eyvallah.
Kitap harici bir şey söylemiyor. Bu vezir Hristiyan gibi dinin aslını ben size anlatacağım diyor. İncil'i anlatıyor onlara. Zünnarı anlatıyor. Yani teslimiyet meselesi. Nasıl bu yolda hizmet edilir? Zünnar bele bağlanan Hristiyanların bağladığı ip. Ben bu yolda sadık bir bendeyim. Sadık bir hizmetkarım şeklinde olur. Ve ekseriyada biraz meşrep olarak değişikleri olabiliyor. Ya aşağısında ya burasında üç düğüm olur. Teslis inancını gösteriyor. Yani ben teslis inancında işte bu yolda şeyim, bel bağladım demektir o.
Eyvallah.
Yani benim bu. Aynı zamanda ben kendimi buraya vakfettim. Bu yola vakfettim. Dolayısıyla evlenmiyorum manasına da gelir. Ben burada hizmettim, kendimi vakfettim. Evlenmiyorum manasına da gelir. Tabii Hristiyanlar içerisinde de evlenmeyi vesaire değişik mezhepler olarak kabul eden yollar da var, etmeyen yollar da var falan filan. Yani bir papaz olmak için evlenmemen şartı olan yol görüşü de var. Efendim din görüşü de var. Tamamen zaten birbirlerine kafir der onlar. Yani bir Ortodoks, bir Katolik, Protestan ikisine birden, onlar ikisi birden. Böyle birbirlerine hepsi kafir şeyi de bakarlar. Fakat dışarıya karşı bir olmak adına hiç aralarından izah etmezler.
Eyvallah.
Duyurulur. Efendim, duyurulur. Kitapları bile bir olmayanlar bir noktada birleşmiş olsalar, bir noktada birleşmiş olsalar hemen aralarında diyalog kurarak, hemen aralarında irtibat kurarak dış aleme karşı hep bir olarak hareket ederler. Evet, bu acayiptir.
Eyvallah.
Hatta bu birliğe aynı Kitab-ı Mukaddes kavramı gibi onların Tevrat'tan eklemeleri de içine alıyordu, hepsini de içine alıyordu falan ya. Hatta bu birlikteliğe Yahudiler de dahil olur falan. Yani böyle bir enteresan voltlarını oluştururlar. Şimdi İncil'den bahsediyor. Yani kitap üzerinden konuşuyor. Kitap üzerinden konuştuğu için daha çok tesirli. Kitap üzerinden gidiyor. Başka bir kitap yazmıyor. Uyanık adam.
Eyvallah.
Niye uğraşsın ki? Eldeki kitabı yanlış anlatması daha uygun onun için. Eldeki kitabı yanlış anlatıyor. Zünnarı anlatıyor. Namazın esrarını anlatıyor. Namaz diyor. Namaz ne? Demek ki namaz o zaman da var.
Eyvallah.
Zaten Adem'den beri namaz vardır. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam da tabii ataları İbrahim. Adem Aleyhisselam'da da namaz vardı. Nuh'ta da vardı. Ve namazla emrediyorlardı ümmetlerine. Namaz bütün ümmetlerde vardır. Çünkü bütün peygamberler Müslümandır.
Eyvallah.
Bütün peygamberler İslam üzere gelmiştir.
Şimdi bizim de bize de emrolunan şekliyle mi vardı yine namaz?
Değişiklik. Saatleri değişik.
Eyvallah.
Vakitleri değişik. 50 vakit kılınıyor mesela Hazreti Musa Aleyhisselam zaman. 50 vakit. Tabii aslında en ağır şeriat Yahudilerin şeriatıdır. Hep çatıştıkları için, hiç beğenmedikleri için hükmü Allah daha da zorlaşmıştır. Yani zorlaştırmıştır. Bunu daha evvel konuşmuştuk.
Eyvallah.
Şimdi burada namazın esrarını anlatmak meselesine bakılınca burada hem kitabı hem de hikmeti kullanarak gidiyor. Yani hem içsel mevzudan yakalıyor insanları, hem dıştaki şekillerden yakalıyor. Kapsayıcı, hepsini içine alan tarzda. Peki ne yapıyor vezir 362'de?
Vezir zahirde din hükümlerinin vaiziydi. Lakin batında ve hakikatte kuşbazların ıslığı ile tuzağı gibiydi.
Evet. Bahsettiği şey dinden bahsediyor gibi.
Eyvallah.
Konuşma diyor. Ama aslında tuzak kurmuş o. Bakın tekrar söylüyorum. Bir insan masumane nakilde bulunabilir. Veya kendi sözlerini değersiz bulduğundan bir zatın sözlerini nakledebilir. Bunda bir şey yoktur yani. Ya adresi belli ettikten sonra ben böyle anladım. Fakat şöyle diyor falanca Hazret eserinde. Filanca da böyle diyor demek lazım. Ama bunları da yerli yerinde yapmak lazım. Tabii verilen misaller mevzuya uygun olmalı. Mesela zekat hakkında bir şey anlatıyorsanız, burada kalkıp da hanımların özel durumuyla alakalı bir ayeti, bir hadiseyi veya bir sahabiden bir vakayı kullanmazsınız. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Efendim mevzu oruç tutmaksa kalkıp sahabinin cenk etmesini anlatmazsınız. Bunu hemen şey fark eder. Veya mevzu hoşgörüyse, hoş görmek, hüsnü zan etmek gibi mevzuysa, kalkıp bunda mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip zina ettiğini söyleyen kadın kıssasını anlatmazsınız. Çünkü mevzunuz hüsnü zandır. Yani bir şey hakkında, olmamış bir şey hakkında siz bir tavır takınırsınız. Bir tavrınız vardır. Onu yanlış anlamamak üzere takınırsınız. Olmuş bir hadiseyi bile bertaraf etmek, evet, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakıdır. Olmuş bir hadiseyi bile ne yapıyor Efendimiz? Yapmamışındır, git diyor. Hani biz öyle Müslüman şimdi biraz zor görürüz de biz deşmeye çalışırız. Şimdi de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben hüsnü zannediyordum ama aynı Resulullah Efendimizin şu hadisesi gibi dediğinizde şöyle bir insanların karşısında şöyle bir portre çıkar. Bu işi yapmış ama biz aslında yakıştıramamıştık, yoksa bu aslında var. Şimdi hiçbir hoca, hiçbir vaiz hüsnü zan mevzunda alakasız bir mevzuyu anlatmaz. Anlatmamalıdır. Cihat mevzunda kalkıp zekatla alakalı mevzuyu anlatmamalıdır. Yani sonunun suyunda tabii ki onun dayandığı bir nokta vardır da, fakat mevzu, misal çok açık olmalı, çok net olmalı. Şimdi ben de misali açık vereyim derken iyice çetrefilli yaptım ama Zülfiyar'a dokunmak istemiyorum. Yani Zülfiyar'a dokunmadan geçmek istiyorum. O da şu. Burada dini hükümleri vaaz ederken bir insanın masum bir şekilde bir şeyi aktarması mümkün.
Eyvallah.
Olamadık biz ama bakın olanlar böyle diye aktarması mümkün. Fakat aktardığı yeri de bilecek. Ben sadece aktarıyorum demeyecek. Uygun olacak. Duruma uygun misaller ve aktarmalar olacak.
Hatta dinleyenler.
Ne?
Dinleyenler de önemli.
O parçaları birleştirebilecek.
Eyvallah.
Siz size gelen insanların kafasında soruları çözmek yerine onların sorularını, eyvallah, çoğaltıyorsanız siz alim değilsiniz.
Eyvallah.
Sen gidiyorsun şundan benim hayvanın, koçun bir tane boynuzu hafif çatlamış, bundan kurban olur mu diye hocaya gidiyorsun. Hoca diyor ki zaten kurban yok ki esasında diyor. Hayda. Yani şimdi ne yapacaksın bunu? Bu vahim bir durum. Şimdi burada vezirin bunları aktarmakta bir gayesi olduğu ortaya çıkıyor. Bir garaz var. İvazsız garazsız olsaydı, taklit etseydi belki zararsız olacaktı. Fakat burada ne yapıyor? Din hükümlerini vaaz ediyor ama aslında tuzak kuruyor. Nasıl bir tuzak? Kuşları avlamak için kuş sesi taklit ediyor. Yani burada bir müthiş bir ifade var. Müthiş bir ifade var. Vezir dinden konuşuyor ama ona itibar eden kişiler daha dindar.
Eyvallah.
Çünkü o kuş taklidi yapıyor, avcı. Ötekiler hakikaten kuş. Burada samimiyetle, ivazsız garazsız Allah yoluna giren insanların aslında daha dindar olduklarına da müthiş bir vurgu var, dükte var.
Eyvallah.
Bölüm devam ediyor mu? Kaç dakikamız
var? 3 dakikamız kaldı.
O zaman şu bahsi Bu bahsi konuşalım diyeceğim ama bu bahis de güzel. Okuyalım en azından.
Eyvallah.
Sonra devam ederiz.
Bundan dolayı ashabtan bazıları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den insanı azdıran nefsin hilesine dair malumat isterlerdi. Nefis, ibadetlere ve ruhi ihlaslara ne gibi fasit ve gizli garazlar karıştırır diye sorarlardı.
Ya biz şimdi gittiğimizde hocaya ne soruyoruz? Hocam böyle dizim ağrıyor da ben namazda sandalyede oturabilir miyim? Şu camilere sandalye koyma şeyini artık bir makul bir seviyeye indirmek lazım. Yani yere oturabilir bir insan. Yere oturamayacak derecede hastaysa amenna. Her yeri sakattır, bilinmedir. Ama kenara bir yere oturabilir. Artık böyle bazı, nasıl diyeyim, belli sahalardan emeklilerin çok gittiği, belli kesimdeki emeklilerin çok gittiği, biraz da manevi durumu iyi olan, şöyle göstereyim, şeylerin camiye para yardımı yapmış, minaresini yaptırmış, sacını yaptırmış, kubbesini yaptırmış, ismini yazdırmamış ama mütevelli de bilmem ne de hatırı sayılır bir adam. Yani bu adama hususi bir sandalye konulması biraz dikkat çekici. Böyle camilerin, cemaati bunlardan oluşanların böyle neredeyse ikili üçlü artık böyle resmen mezun böyle fenerle falan yer gösterecek neredeyse. Bu kadar abartmanın alemi yok.
Eyvallah.
Ya bunları incelemeye alsın tıp doktorları. Yani şu camiye gidenlerde böyle bulaşıcı bir hastalık mı var? Hepsi oturmaya başladı bunların diye. Çünkü iki tane koyuyorsun yanına sıra olmaya başlıyor. Belki de bulaşıcı bir hastalık bu. Buna bir çare bulunması lazım. Ha bu kadar değil. Canım ama dini kolaylaştırın. Ya ben dini kolaylaştırıyorum ama o dindarları da zora sokmasınlar yani. Bir de o var ya, camiyi de zora sokmasınlar. Nedir bu? Bunun bir sürü oturma yöntemleri var. Yani bakıyorsun adam mahzedeyken bastonunu da sallıyor. Hadi be diye ayağa da kalkıyor. O camide otururken sıkıntı çekmesini ben işin açıkçası çok anlayamıyorum.
Eyvallah.
Plajda 72 şekle giriyor bu adam. Kumda kaleler yapıyor. Yani neler yapıyor, neler yapıyor. Ne egzersizler yapıyor yani. Şimdi camiye geldiğinde aman şu olmasın bu olmasın. Yok yanlış. Vicdanından fetvayı alsın. Oturarak namaz kılıyorsa yere de oturabilir. Ve daha iyi olur. Tevazu alametidir. Bunun ölçülerinin konulması lazım ve Diyanet'in bu ölçülerine rağbet etmek lazım. Yoksa getir oğlum sandalyemi şuraya, ben şurada namaz kılacağım tarzına bile gitmeye başladı işler. Yani adam ayakçısıyla falan geliyor yani böyle sandalyesini taşıyan adam, o kadar değil. Şimdi şunu soracağız. Galiba süremizin
eyvallah,
sonuna geldi.
Eyvallah hocam.
Biz hocaya gitti, bize ne soruyoruz? Şuramda pütür çıktı da abdestime mani mi? Burama şey olmuştu da ben böyle kızım için böyle dediğimde acaba kurban kesmek lazım mı? Aç fetva dairesini bir tane adam olmak için sorulur mu diye fazla kaba konuşmayayım.
Estağfurullah.
Yok, biz ahlaki mevzu hiç sormayız. Feyz alamıyorum ben. Sen hiç arayıp da bir hoca efendi, hocam biz namazda hakiki aşkı muhabbeti yaşayamıyoruz ya. Şunu bize bir anlat. Kaç kişi bu soruyu soruyor? Ayağıma şey almıştım, hafif de nasırım vardı. Onu kazırken su çıktı, ne yapayım? Ya bunu kitaptan öğrenirsin. Sahabi ne soruyordu? Ya Resulallah, şeytan nasıl bizi iva eder? Nefsimiz nasıl bize tuzak kurur? Biz nasıl samimi, ihlaslı olabiliriz? Çünkü niyet edeceksin, niyet. Niyet de ikilik kabul etmez.
Eyvallah. Az sonra devam edeceğiz. Efendim Mesnevi İmanevi'de Yahudi vezir hikayesinde oldukça ilginç bir noktaya gelmiştik. Hocam belki de az evvel hani o bahsettiğiniz kimsenin fetva dairesini arayıp da ya ben kıldığım namazdan
tabii yani zahiri şeyleri çok öğren. Yani ben şunun için verdim fetva
ama şöyle,
dairesini.
Şöyle olabilir mi hocam? Adam olmanın tarifi değişti.
Yok, ondan değil de ben Deniz şunu da yalnız düzelteyim. Hatamı şöyle düzelteyim. Bir kere fetva dairesinde arayanlardan da Allah razı olsun. Hiç olmazsa arıyorlar. Yani kendine göre fetva vermiyor en azından.
Eyvallah.
Biz televizyon programları yaparız. İlle ısrarla şey derler. Seyircilerimizin sorularına da cevap verelim. Yani ne münasebet? Ramazan programı yapıyordum ben Deniz. Hangi ildesiniz? Tokat. Tokat'ta muhakkak efendim müftülük vardır. Oranın fetva dairesini arayarak bunu öğrenin diyorum ben. Ne lüzum var? Herkes televizyondan ahkam kesiyor. Bu işin bir şeyi var. Yani kimse kalkıp benim şuram ağrıyor ne yapayım deyince şu kremi sür diyor mu doktor ya televizyonda? Böyle bir şey var mı yani? Niye din bu kadar ucuz mu? Adamı görmüyorsun. Belki de adam soruyu soruyor. Yanındakilerle kahkahayla gülüyor. Niye komik duruma düşesin yani? Bir de işin bu tarafı var. Hani soru soran adamın da ne kadar hani iş akılla da biraz izah edilirse bu.
Eyvallah.
Varsa illa soruya bakarsın. Yazılmış sorulardır. Veya işin ehlini çıkartırsın. Mesela işin ehli denilirken bir insan çok iyi şeyleri de bilse de belli bir yere hürmet etmek lazım. Eğer o hürmet kalkarsa herkes bildiğini konuşur. Herkes bildiğini konuşmamalı. İşin konuşması gereken sahadaki insanları konuşmalı. Fakat ben şunu anlatmaya çalışıyorum bendeniz.
Estağfurullah.
Yani biz din öğrenmek istediğimizde, dindarlık dediğimizde, dini bilmek danişten kökünden geliyor. Dini bilmek manasını aldığımızda bir adam guslü, tahareti en ince noktalara kadar nasıl su sızdırılır? Neresi kuru kalırsa bilmem ne olur? Ne kadar sırtın düzgün olmalı? Ne kadar telaffuzun mükemmel olmalı? Bu gibi şeyleri anlatan insanlara veya öğrenmeye dindarlık diyoruz, din adamı diyoruz. Hayır, din bu değil. Ya bu yazıyor zaten kitaplarda. Ya adamından bahsediyorsan, bu kitabın adamından bahsediyorsan, bunu özümsemiş, bana manevi olarak bunun reçetesini verebilecek adamı konuşmam lazım. Ya din adamı dediğinde, zahiri en iyi bilen adam olarak, ki bak tekrar düzelte düzelte gidiyorum, artık zahiri iyi bilenin de elini ayağını öpüyoruz.
Eyvallah.
Dağ taş hoca kesildi. Kabir azabı yok diyen, şefaat yok, evliyalık yok, mucize yok. Başka Hazreti İsa Mehdilik hususunda herkes ayıp olmasın diye öyle söylüyor. Mehdi inmeyecek, İsa aleyhisselam gelmeyecek. Bir sürü kafasına göre birçok hadisi bilmem nesini hepsini inkar eden bir sürü adam var. Bir kısmı ya diyor hiç olmazsa bu kadarını kabul ediyoruz. Sanki 10 maddelik bir mevzuda 8'ini kabul ettiğinde ikisini reddedebilirmişin gibi hocalık anlayışı da çıktı şimdi. Falanca hoca çok iyi. Sadece 2 şeyi reddediyor. Yok mu bunun abi? Tamamı yok mu bunun ya? Tamamını alsak bunun biz. Paket olarak yani. Yok mu yani? Bir amentü billahi. Zahiri şekliyle bile anlatan yok. Ehl-i sünnet vel cemaat demeye utanıyor adam artık. Herkese hoşgörü, herkese bilmem ne, herkese diyalog. Ehl-i sünneti konuşmayan adam korkar hale geldi. Kardeşim bu belli beyan. Yapamıyorum dersin, kenara çekilirsin. Ama senin bunu eksik yanlış anlatmaya hakkın yok ki. Zahiri bilenin de elini öpmeye başlıyoruz artık biz. Yani askerde cumaya giden adama hoca denilmesi gibi.
Eyvallah.
Şimdi burada sahabinin sorduğu özelliğe dikkat çekiyor Hazreti Mevlana. Ya Resulallah, nefsimize nasıl sahip olabiliriz? Hangi noktalardan şeytan bize iva verir? Çünkü neden? Niyet lazımdır dedik değil mi? İkinci bölümün sonunda böyle gittik. Sen amel yapacaksın. Sen bunu yaşayacaksın. Bir soru, din hakkındaki bir soru yaşanmak için sorulur. Ya inanmak içindir ya yaşanmak içindir. İnanmayacağın ve yaşamayacağın din mevzunu sorma kardeşim. Bir kere din ondandır. Din genel kültür değildir. Söyle bakalım en yüksek dağ hangisi? Okyanustaki en derin çukur hangisi? Genel kültür dersin. Adı üstüne genel kültür. Kültür mantarı. Yani sana ne kadar yarar? Yaramaz. Tamam mı? Eyvallah. Ama din öyle değil ki. Din. Allah'a imanın şu meselesini ben bilmiyorum. Yani inanmak için sorulmuyorsa, yaşanmak için sorulmuyorsa o sorgulamada bir sakatlık vardır. Niyette bozukluk vardır. Peki, ben niyet edeceğim. Niyet nedir? Benim idrak etmemdir. ben niyetimi düzgün yapabilmek için benliğime, aklıma, ruhuma sahip çıkmam lazım. Bir idrak mevzu bahis. Ben bunları bir yerde toplayamazsam doğru bir amel çıkmaz ki. O yüzden niyeti doğru yapabilmeyi sahabi efendimize sorardı. Ameli zaten görüyorlar, öğreniyorlar.
Eyvallah.
Şimdi niyeti bozuk olanlar amel de beğenmiyorlar. Resulullah'ın sünnetidir diyor. Yapmasan da olur. O şahsi takılmış öyle yani. Önemli değil yani. Bu adamın iyi niyette olduğunu düşünebilir misiniz siz? Bu niyette olan bir adamın iyi niyette dini anlattığını düşünebilir misiniz siz? Düşünüyorsunuz. Vallahi seninkini artık iyi niyet denmez, biraz aptallık denir. Eğer din öğrenmek istiyorsan bu sahanın adamı değilsin. O sebepten dolayı din için akıl ve bali olmak lazım.
Eyvallah.
Akılsız adamın şeyi değildir, harcı değildir din. Ya inanmak için sorulur ya yaşanmak için. Sahabi-i kiram inanmanın da yaşamanın da düzgün olabilmesi için nefsi, kalbi, aklı ifsad eden hileleri Resulullah Efendimiz'den soruyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Arz edebildim mi?
Estağfurullah ama bu beyitle alakalı bir şey soracaktım. Sorup sormamakta tereddüt ettim hocam şimdi ben de.
Buyur.
Hani bu soruyu niye soruyorum? Yaşamak için mi, hayatıma mı tatbik edebileceğim diye.
Yaşatmak için, yaşanması için konumundasınız siz şu anda. Yani siz şu Eyvallah. Anda kendi şahsi fikirlerinizi buraya getiremezsiniz. Biz de öyle.
Eyvallah.
Biz şu anda gerçekten ekran önünde sohbetlere gidemeyen, bu kitapları karıştırmaya fırsat bulamayan, belki şu anda soğanını rendelerken, belki çocuklara köftesini yoğururken, yemek yaparken bizi dinleyen insanlara seslenmek zorundayız.
Eyvallah.
Şu saatleri. Dolayısıyla siz onlar namına da yaşamaları ve inanmaları için sorabilirsiniz herhalde diye düşünüyorum hatta.
Önceki bölümlerde inşallah hocam. Önceki bölümlerde din samimiyet...
Hep bu niyetteydim ama diyorsun şimdi bozuldum.
Din samimiyettir. Ya da samimiyet dinin çok hususi bir noktasında lazımdır gibi ifadeler hatırlıyorum. Burada da ruhi ihlas diye bir tabir geçiyor hocam.
Ruhi ihlas tabii.
Ruhi ihlas.
Nefis ihlaslı olamaz ki.
Eyvallah.
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ Yusuf suresinde. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum ki. Nefsim kendi başına kaldığında bana sadece kötülüğü emreder. Şunun içinde petrol arıyorsun sen. Nefiste ihlas yoktur ki. Ha, nefis yaptığı işi, zevki kendisini kaptıracak şekilde samimi günah işleyebilir mesela. Samimi günaha ihlas denmez ki.
Eyvallah.
Fakat ruh terbiyecileri, tasavvuf erbabı bir insan samimiyetle böyle zerresine kadar nefsinin hani dibini bulmuş şekilde günah eden bir adamın bu nefis ruhtan feyiz almakla fakat o enerjiyi kötülüğe kullanmakla şu anda meşguldür. Dolayısıyla bu adam çok güzel bir Müslüman olabilir der ve onunla meşgul olur. Mesela zil zurna sabahtan akşama kadar içen bir adamın sen bir tane hidayete erdiğinde seni utandıracak derecede bir Müslüman olduğunu görürsün. Zinakar bir insanın yani meslek olarak bunu yapan bir insanın tövbesiyle seni beni utandıracak derecede dinine, diyanetine dikkat ettiğini görebilirsin. Mümkündür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi katlederken ki samimiyeti, katletmek için giderken ki samimiyeti, onun uğruna canını verecek bir samimiyeti doğurabilir. Neden? Bu dağ gibidir. Bir dağın zirvesi böyle görünüyorsa, onun temelinde de en az o kadar derinlikte bir zirve vardır. Bir kişinin nefsani hazlarının çok oluşu, onun manevi haz alabileceğini de gösterir. Cihaz çalışıyordur yani. Arz edebiliyor muyum? Onun frekans ayarıdır iman. Onun frekans ayarıdır İslam. Sadece iyiler için değildir ki din. Telkin de öyle değildir. Ah keşke bizi devamlı hayırlara koşturabilecek bir zatın eteğinden elinden tutsak da onun peşi sıra gidebilsek. Yat dese yatsak, kalk dese kalksak. Bu ne kadar büyük bir nimettir. Bunu yapabilecek, inmek için bir insanın, yapabilmesi için bir insanın en başta başka sahada bile olsa bu zevki tadabilen bir adam olması lazım. Bilir bunu. Yani bakın muvaffak olan insanlara bunu görürsünüz. Halid bin Velid radıyallahu anh. Allah şefaatine nail eylesin.
Amin.
Keskin bir kılıçtı. Müslümanlara uzanıyordu kılıcı. Biliyordu savaşı. O işi yaparken o harbin içerisinde işini iyi bilen bir adamdı. İslam ile tanışınca Seyfullah oldu. Allah'ın kılıcı oldu.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Bu beden. Kötüdür, zalimdir, şakidir. Sen bu bedeni ruha intikal ettirir, ruhun peşinden koşturursan senin kılın bile kıymetlidir. Kimse dokunmasın o kıla. Mahlukata emreder Hazreti Allah. Bir nebi, bir veli göçtüğünde onun eti kılı size haramdır diye. Bedende bir şey yoktur. Nedir? Et parçasıdır. Ama manayla doluysa o çok kıymetlidir.
Yani terbiye olmuş olsa bile bir nefis, ihlas ona atfedilemez.
Onda olmaz. Ruhun gelip onda oturmasıyla ihlas görünür.
Eyvallah.
Yani ruh nefsi peşinde Allah'a koşturduğunda ona ihlas denir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla ruhlarındaki ihlası sorgulamak meselesi niyet ettiğinde eğer ruhta bir çatlak, algıda bir çatlaklık varsa, algıda bir bozukluk varsa doğru bildiği bir işi ne yapmış olur? Nefsi için yapmış olur. Sahtekarlığa girer iş.
Eyvallah.
O yüzden ruhtaki ihlası soruyorlardı. Ruhun ihlassızlığı toparlarsak, ruhun ihlassızlığı nefis dairesine kişiyi dahil eder. Nefsin tahakkümü altına alır. Ve o kişi ibadet ediyorum zannederken bile aslında nefsin tuzağına düşmüş olur.
Eyvallah.
Nefis kendisini orada günah yaptırır. Yani günah işler. İyi gösterir kendisini. Şey yapar, işte namaz kılar, riya yapar mesela. Şöyle yaparsam, acaba bunu mu düşündüm ben? Tahlil edeceğim kendimi. Nasıl yapacağım? Bir ruhi ayna bulmam lazım. Evet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir ayna olabilir mi? Sahabe-i kiram o yüzden bunları soruyor, bunları yapıyormuş.
Eyvallah. Evet. Ondan ibadet ve taatin fazilet ve sevabını aramazlardı.
Heh.
Zahiri ayıplara dair malumat ver derlerdi.
Sahabiden hiç kimseyi şunu soramaz. Ya Resulallah ben bu namazı kılıyorum da acaba ne kadar sevap kazanmışımdır? Bunu soran yok. Faziletli midir diye sorar. Yani bunu mu tercih edeyim, şunu mu tercih edeyim? Mesela sahabe-i kiramın ya Resulallah ben işte salatü selam ediyorum dualarımda. Artırsan daha iyi diyor. Üçte ikisini salavat-ı şerifeye iyidir, güzeldir buyuruyor. Ya Resulallah hepsini salavat-ı şerife yapsam ben dualarımı bu senin için çok güzel berekettir buyuruyor. Güzeldir bu diyor işte. Şimdi burada sevabı mı düşünüyor sahabi? Yoksa Allah'ın razı olduğu bir ameli mi düşünüyor? Kendisinde iman var, İslam var. Bu iman, İslam onu Allah'ına taşımalı. Fazilet odur. Fazilet, insanın imanını tazeler, insanın teslim olduğu noktanın kendisine getirdiği ziyadattır, artıştır. Hâzâ min fadli rabbi buyuruyor Hazreti Süleyman aleyhisselam taht kendisine geldiğinde emmine ram olduğunda. Efendim o saltanat Belkıs neyse. Hâzâ min fadli rabbi. Bu Rabbimin işte bu Rabbimin fazlıdır bana.
Eyvallah.
Yani nedir? Rabbim bana zaten iman vermiş. Bir de beni imanda İslam yolunda ilerlemem için hep bana ikramlarda bulunuyor. Fadli rabbi fazilettir bu. Yakınlaşmanın alametidir bu. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ya işte. O yüzden ne yaparlardı? İbadet, taatı, şunu falan onların şeyine bakmazlar. Zahiri ayıplara dair malumat istem. Zahiri ayıplara dair malumat ver derlerdi. Bir şeyin sevabından çok zararı nerede edeceğiz onu söyle bize sen. Zarar etmezse mümin oturduğu yerde kâr eder.
Nerede?
Çünkü dolar muhakkak, damlaya damlaya muhakkak dolar. Zarar varsa kötü. Yani kap, bir damla bir damla her gün koyuyorsun, tonlarca su birikir. Ama dibi delikse, yukarıdan böyle kazanla akıt, hiçbir şey kalmayacak. Çünkü dibi deliktir. Değil mi?
Eyvallah.
İşte o yüzden ibadet taatın sevabından ziyade hata mı ediyoruz ya Resulallah? Şunu yaptığımıza ziyan eder miyiz diye En önce neyi soruyorlardı? Zararı soruyorlardı. Daha evvel de söyledik. Kardeşlerimiz bu sözü unutmasın. Def-i mazarrat, def-i mazarrat veyahut celbi maslahattan veya menfaatten evladır.
Eyvallah.
Elzemdir diyen de var. Ne demek? En önce zararı def edersin. Sonra ne yaparsın? Efendim onun üzerinde iyiliği konuşabilirsin. Yani adamın zarar ettiği bir şey var. Ne yapıyor bu adam? Kumar oynuyor. Ne yapıyor bu adam? İçki içiyor mesela. Şimdi sen kalkıp hadi bir Allahu Ekber de bir ayet-i kürsü oku bakayım diye. Allahu la ilahe yani. Okutmazsın onu şimdi. Sevap kazanacak diye. Al bir tesbih süphanallah çek bari demezsin. En önce onun kaybettiği sahadan uzaklaşması lazım. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Zarar görebilecek şeyi def etmek daha önemlidir. Evet.
Eyvallah. Kıl ayırır, zerre tefrik eyler ve gül ile kerevizi ayırt eder gibi nefsin hilelerini bilirlerdi.
Oho, o kadar mütehassıs, o kadar ihtisas sahibi olmuşlardı ki kıl ayırır adeta zerreyi bile seçer. Zerre düştü yani. Buraya zerre karıştı. Hop çıkar. Zerreyi bile göz ayırt edebilirdi. Nasıl oluyor bu? Gül ile kerevizi sen ayırabiliyor musun? Gül bir anda çiçek yani aynı zamanda. Bir yandan da kereviz. Ayrılmaz mı? Renginden ayrılır, şeklinden ayrılır, kokusundan ayrılır. Muhakkak ayrılır. İşte onlar da şöyle bir şey yapıyor yani. Şimdi sen ben baktığımızda vücudumuzdaki hastalığı anlayamıyoruz. Değil mi?
Eyvallah.
Ama mütehassıs bir doktor. Efendim endoskopiyle vesaireyle falan ta gidiyor kılcal damarın içerisinde koca ekranda mercimek kadar bir şey sana alıyor gösteriyor. Ne oluyor? Şöyle bir durum oluyor. Ben nasıl çiçekle, gülle, kerevizi gördüğümde birbirinden bir bakışta ayırt edebiliyorum. Onlar da artık öyle bir ihtisas sahibi olmuşlardır ki zerreyi bile gördüklerinde ha bu nefistir, bu ruhtur diye ayıracak hale gelmişler. Yani o kadar tabii yapar hale gelmişlerdir diyor.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum?
Ama hocam ziyası farklı da olabilir. Yani onlar Hazreti Peygamber'in huzurundalar.
Öyle İhtisas. Nazar-ı Muhammediye ile mütehassıs oluyorlar.
Eyvallah.
Hem mütehassıs oluyorlar hem mütehassıs oluyorlar. Mütehassıs hislenmek demektir. Hissiyata gelmek.
Eyvallah.
Mütehassıs hususi bir sahada eğitilmek, eğitim almak demektir. Efendimizin cazibesiyle mütehassıs ve o cazibenin onlara gösterdiği sahada mütehassıs oluyorlar.
Eyvallah.
İhtisas sahibi oluyorlar. Hisleriyle peygamberin hisleri birleşiyor. O hissiyata hitap ediyor Hazreti Fahri Alem. O hissiyatta tarif alıyorlar. Seyri sürük. Nereden ne olduğunu ayıklar. Zaten tasavvuf terbiyesine giren bir kişi belli sahalarda muvaffak ve muzaffer olamasa bile en azından sapla samanı ayıracak bir noktada olabilir. Ve olması lazımdır. Bu dahi olmuyorsa o kişinin bırak sofiden falan bahsetmeyi orta halli bir mümin kadar bile vasfı yoktur.
Eyvallah. Ashabın araştırıcı olanları nefsin hilesi hususundaki peygamberin beyanları karşısında hayran kalırlardı.
Yani kendi gözleriyle görülemeyecek, kendi akıllarıyla bulamadıkları şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın net bir şekilde ortaya koyması karşısında bu işi daima araştıran insanlar Efendimizin huzurunda hayretten hayrete düşerlerdi. Öyle bir ilim. Şimdi mesela diyelim ki burada çok güzel bir sahada ilmi bir şeyi olan bir insan olsun. Siz de bir araştırmacı olun. O sahada araştırmacısınız. Senelerdir düşündüğünüz, kafa patlattınız, okuduğunuz, ettiğiniz mevzularda öyle kolay bir şekilde o kadar muazzam açılışlar yapıyor ki siz araştırdığınız için hayranlığınız artar. Öteki adam da ya bu adam ne güzel konuşuyor der ama derinlemesine bir bilgi değildir. O sadece apışır kalır. Apışıp kalmak hayranlık değildir. Farkında olarak tamam diye teslim olmaya ve manevi zevk yaşamaya, o öğrendiğinle kendini aşmaya hayranlık denir. Hayranlık ve hayret aptallaşmak değildir. Şuur zirve yapmışken daha büyük bir şuur zirvesiyle karşılaşıp Allah Allah dedirten, ben hiçbir şey bilmiyormuşum dedirten haldir. İlim lazımdır yani. O sebepten dolayı ashabın araştırıcı olanları, müdakkik olanları Efendimizin ne inceliklerle mevzulara nasıl müdahale ettiğini görünce hayranlıklarını saklayamazlar. Hayret içerisinde o ilimden kana kana alırlardı. Ve her defasında Efendimiz'e ihtiyaçları, teslimiyetleri artar ve onun yolunda giderek feyizleri ve ilimleri artardı.
Bu hayret meselesiyle kap genişlemesi meselesinin bir münasebeti var mı hocam? Yani o hayretle insanın kabı da mı genişliyor bir tarafta?
Tabii.
Yani şu şuurdan bahsedince.
Çok güzel bir mevzuya temas ettiniz. Olumlu yönde yani ilmi sahadaki hayret insanın manevi kabını da genişletir. Fakat yolda bulunmadan, ihtisas yapmadan, bir şeylere gayret etmeden geçen hayretlik adamın kabını da daraltır, hacmini de daraltır.
Eyvallah.
Yani asıl olan da bir manevi yolda öğrenebileceği, daha doğrusu öğrenme değil, kalbi sahadaki mefkûresini ilerletmesi esastır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bu insanın beden yapısıyla da alakalıdır. Nasıl? Küçükken kaşığı bile tutamıyorsun. Meleke kesmede kesmede ne işler yapıyorsun? Birçok sahada aynı şeyi yapa yapa ne yapıyorsun? Beden terakki ediyor. E kardeşim, senin bedeni melekelerin seneler geçtikçe hep bir meleke kazanıyor da niye ruhi sahada oturduğun yerde sayıyorsun? Yani eyvallah. En azından bu beden yaşıyla ruh yaşının birbirini tutması lazım. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bunların ikisinin beraber terakki etmesi lazım ki olgun bir insan olabilsin.
Hocam programda son 5 dakikamız. Az evvel hatırlatın diye söylediğiniz iki husus vardı. O karalama, kitap dememişsiniz, karalama demişsiniz. Bir de tasavvuftaki insan yetiştirmek hususunu o Pablo'nun sistemiyle böyle eş tutan, öyleymiş gibi pazarlayan, anlatanlarla alakalı bir mevzu
bunlara
var.
Bunlara cevap vermeye de aslında değmez ama maalesef şu anda gençlerimiz nasıl ki birçok gelişmeler yaşanıyor Türkiye'de. 20 yaşında, 15 yaşında olan genç bunları bilmiyor tabii. Eskiyi bilmiyor çünkü. O yüzden yeniden ısıtıp ısıtıp mikro dalgaya, mikro ölçekteki beyinler, mikro dalga geçerek, yani kafalarındaki darlaştırılmış şeyle mikro dalgayı da değiştirdim bak şimdi. Yeni bir şey bu şimdi. Mikro dalga, beyni küçük olan adamların dalga geçmek için ortaya attıkları mevzulara ısınıp ısınıp patlıyorlar bizim bazı gençler falan. Aynı bunun gibi şimdi yeni dini keşfeden böyle zıp çıktılara da biraz heyecan, biraz biz de bunları yaşadık çünkü 15-16 yaşındayken herkesi dinsiz görüyordum ben deniz.
Estağfurullah.
Yani birkaç kişi müstesnaydı. Ondan sonra onlar güneş dağı gibi çünkü o insanlar. Beğenmiyorduk kimseyi. Şimdi mesela bu yeni yetmelere yine değişik şeyler ısıtılıp ısıtılıp konuluyor. Mesela neler anlatıyor? Ne sapıklıklar anlatıyor? Hatma Hacı gene dalı geçiyor. Maruf-u Kerhi Hazretleri'ne. Buradan da seslenmek istiyorum. Hatma Hacı yapan birçok cemaati, birçok insanı kendi bünyelerinde barındıran, İslami esaslarla birçok basın yayın, kuruluş, televizyon sahibi olan kardeşlerime sesleniyorum. Bakın haberiniz olsun. Hatma Hacegen ve belli adab erken hususunda aleni olarak bir Hristiyanlık adetiymiş gibi Halid-i Bağdadi'ye kadar atılan iftiralar var. Selat-ı Tefriciye'nin ahkamı hükmü hakkında konuşan insanlar var. Lütfen sizden istirham ediyoruz. Bunları güzel bir eser ve tanıtım programı yaparak ilmi delillerle de bu delili bile olmayan insanları çürütecek işler yapınız ve bunu lütfen sahaya sürünüz. Yarın bir gün büyük bir hazırlık içindeler şu anda. Nakşilik, Mevlevilik, Kadirilik, Halbetilik, şusu busu hepsi aleyhinde. Birçok sapık örnekleri alıp toparlayıp insanları hücum etmek üzere bekleyen kuruluşlar, dernekler, internet siteleri var. Başından bu işi halledin, kesin ve bu sapıklıkları birer birer resmedin. Hristiyanların zünner bağlamasıyla tasavvuftaki efendim hizmet kuşağını kuşanma, hizmet kemerini bağlamayı Bak işte bu da Hristiyan adeti. Şaman'dan almışlar, Şumen'den almışlar diye anlatanlar var. Bak işte şeyde bu var. Kemer bağlanıyor. İşte tasavvufta 12 hizmetli işim var. Veya 14 hizmetli işim var. Baktığınızda Musevilerde de çerağcı, süpürgeci, bilinmeci olarak şeyler var. Gördünüz mü? İşte bu Yahudiliğin İslam'a sirayet etmesidir. Yahudiliğin bilmem neye sirayet etmesidir. Yahudiliğe falanca putperestlikten geçmiştir. Oradan da bize gelmiştir gibi. Böyle hemen kısa yoldan işi tarif eden insanlar var. Şimdi kardeşlerime şunu söylüyorum. Bunu birkaç sempozyum ve konferansta da ben dinleyenlere arz etmiştim. Şunu unutmasınlar. Hazreti Adem ilk peygamberdi. Putperestlik ve akide bozuklukları peygamberlerden sonra başladı. En önce insanlar putperest değildi. Putperest oldular, peygamber gönderdiler değildi. Bunu daha evvel söyledim, anlattım. Konuştuk yani. Bu putperestlik sonradan çıktı. Yani ilk önce tevhid dini vardı. O zaman şöyle düşünsünler hadiseyi. Yanlış yerden tutmasınlar. Bugün siz İsrail'e gittiğinizde namaz kılan insanlar görürsünüz. Bugün hala hazırda efendim belli manastırlarda namaz kılan keşişler görürsünüz. Namaz kılıyorlar. Hatta söyledim. Bak 1000 kere de söyledim. Oranın bilmem ne gazetesi, şimdi ismini anmayayım, mevzu da kritik. Berlin'de bendeniz Spandau. Berlin Spandau. Bu hayvanat bahçesinden tren istasyonuna bindi. 3 durak ileride duvarın olduğu yere yakın, efendim hatta bazı Müslümanların da defnedildiği kabristana yakın bir yerde eski bir tarihi kilise var. Çok eski. Oraya ben gittim, bir göreyim ne yapmışlar diye. Harika bir ahşap işçiliği. Bir mermer gördüm böyle Mustafa'cığım, büyük. Şu arkamızdaki plakalar gibi. 4-3 tane kişinin kabartma mermer de şeyi var, resmi var. Yukarıda sakallı bir adam var. Ayakta duruyor. Aşağıda da küçük, iki tane küçük figür var. Bir tanesi adam, bir tanesi kadın. Yukarıdaki figürdeki adam böyle duruyor, şu vaziyette ve yere bakıyor.
Eyvallah.
Aşağıdaki figürdeki erkek de böyle duruyor, yere bakıyor. Şimdi bombaya bak. Yan tarafındaki kadının başı örtülü ve elleri böyle duruyor. Ya 20 kere söyledim, şunu fotoğrafını ben çektim. Adam akıllı çekin, şunu bir haber yapın diye. Namazın şekli var, duruşu var. Şimdi bir adam kalksa buradaki mermeri göstererek sizin bu yaptığınız Hristiyanlarda da vardı dese ne dersiniz? Aptallaşma ya. Hristiyanlar da namaz kılıyordu dersiniz.
Eyvallah.
Bozmuşlar ama dinlerini. Biz de diyoruz ki zünnar var. Oraya teslisi eklemişler onlar. Yoksa bir hizmet kuşağını kuşanma noktasında böyle belli bir alamet koyup ben bu yolda sulbümü, neslimi, her şeyimi bu yola bağladım, belimi buraya bağladığım şeklindeki bu metot peygamberlerin metodudur. Putperestler yapıyordu. Putperestler daha evvel Müslümandı. Müslümanlıktan gelen adet beni bozmuyorsa bu. Ben bunu taktığımda teslis mi yapıyorum? Put mu takıyorum buraya? Ben kemerimi bağlıyorum. Camide hizmet ediyorum. Sen beni ona benzeterek nasıl bana sen dinsiz, şamanist, Hristiyan dersin? Tarikatın terbiyesinde bulunan içtihatlara Pavlos'un yaptığı herzeler gibi aktarmaya kalkarsın. Tamamen bu cehalettir. Kendi dinsizliklerini insanlara bakınca görmekten ibarettir. Bunu söyleyecektim efendim.
Eyvallah.
Mühim bir meseleydi galiba.
Eyvallah.
Evet.
Kıymetli izleyicilerimiz, çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz, şu dakikalarınızı bizlere ayırdığınız için önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınıza gelene değin hayırlı haftalar. Thank you.